Ayrım 13. Size yalan söylediler. Barış Terkoğlu, Sami Menteş. Sayfa 115. Yetkisi olmadığı halde evrak gönderdi. Dava dosyasında Genelkurmay Başkanlığından gönderilen evrakları Genkur Başkanı namına ibaresiyle adli müşavir Muharrem Kösel'in imzaladığı görülüyor. Peki FETÖ üyesi bu şahıs bu yetkiyi nereden, hangi emirden, hangi mevzuattan aldı? Hakeza kendisine verilmiş böyle bir yetki yoktu. Dolayısıyla tüm evraklara ilişkin bunlar yasa dışı itirazları yükseldi. Evraklar Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi görüşünü yansıtmaz. Öyle ya, mahkemeye gönderilen evraklar FETÖ kumpasının önemli bir halkasını oluşturuyor. Muharrem Köse hakim sınıfı bir subaydı. Ancak adli müşavir olması nedeniyle yargı yetkisi yoktu. Doğrudan Genelkurmay Başkanı'na bağlı bir karargah subayı, Genelkurmay Adli Müşavirliği'nin müfrez yani bağımsız tüzel kişiliği evrak adresi yok. Öyleyse Muharrem Köse bu yasa dışı sözde yetkiyi nereden aldı? Yanıtlayalım. Bu şahsın savcılığa ve mahkemeye gönderdiği evrakların bazılarının ilgihanesinde Genkur Başkanlığı'nın 19 Nisan 2012 tarihi ve Admüş 1010-359-12 sayılı daimi emri yer aldı. Bu emir gereğince belgeyi savcılık ya da mahkemeye gönderdiği anlaşıldı. Bu emrin adli müşavirlikçe hazırlandığı da görüldü. Bu yasa dışı emri çıkartansa o tarihte Genelkurmay ikinci başkanı olan Hulusi Akar'dı. Ancak emrin yasa dışı olması sebebiyle Köse'nin bu emre dayanarak işlem yapamaması lazımdı. Köse bu yetki gaspıyla da kalmadı. Makam seviyesi nedeniyle sadece Genelkurmay Başkanı imzası ile gönderilmesi gereken belgeyi TBMM Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na kendi imzaladığı evrak ekinde gönderdi ve hukuk dışı değerlendirmelerde bulundu. FETÖ Delil Üretme Merkezi olarak görevlendirdi. FETÖ üyesi Muharrem Köse hakkında Kozmiko'da ve sahte şema üretmenin dışında yargılandığı davadaki 534 sayfalık iddianamede yer alan iddialar ne kadar vahim bir kişinin kritik bir görevde tutulduğunu gösteriyordu. Köse'nin FETÖ tarafından kumpas davalarına sahte, usulsüz resmi delil üretme merkezi olarak görevlendirildiği açıktı. Yargılandığı iddianamedeki iddiaların sadece bir bölümünü aktarmakla yetineceğiz. TSK'nın en kritik hukuk birimi olan Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği görevine daha önce yarbay rütbesindeki bir askeri hakimin atandığı hiç görülmemişken teamüllere aykırı olarak atanması, askeri Yargıtay'da tasfiye etmek istediği üyeler hakkında uydurma soruşturmalar açması ve kumpas kurması, İzmir casusluk kumpasında fişlenen mağdur hakimleri tasfiye etmek ve terfilerini engellemek için askeri Yargıtay'a suç duyurusunda bulunması, İzmir casusluk kumpası davası ile ilgili yazışmalarda usulsüzlük yapması, MİT tırları olayında adı geçen eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nu koruması, FETÖ yapılanması ile ilgili tüm yazı ve ihbarları daha önce soruşturma yapıldığı gerekçesiyle işleme koymaması, yarattığı belgeyle yakalandı. Muharrem Köse'nin davaya gönderdiği sahte belge ve bilgiler de mevcut. FETÖ'nün siyasi hedeflerine yardımcı olma adına usulsüz belge yaratan Köse'nin yaptıklarının ortaya çıkması da uzun sürmedi. Bir örnekle bunu anlatalım. Mahkeme Muharrem Köse'ye sahte CD5 içinde yer alan sahte 6 Mayıs 1997 tarihli Batı Harekat Konsepti ve 27 Mayıs 1997 tarihli Batı Eylem Planı nüshalarının Genelkurmay Evrak Arşivinde bulunup bulunmadığını sordu. Köse yazıyla verdiği cevapta önce Genelkurmay Başkanlığı karargahı 2. Kademe Arşivinde herhangi bir bilgiye ulaşılamadığını ifade etti. Ancak 27 Mayıs 1997 tarihli evrakın 2004 yılında Genelkurmay Başkanlığı 2. Kademe arşivince teslim alındığı ve bilahare dosya fihristi ile aynı birime iade edildiğinin tespit edildiğini bildirerek bu evrakın var olduğu izlenimini yaratmaya kalktı. Fakat Muharrem Köse'nin mahkemeye gönderdiği dosya fihristinde 2002 yılına ait evrakın teslim alındığı yazılıydı. Yani 1997 yılına ait bir evrakın bu fihriste yazılı olması mümkün değildi. Köse bu ince detayı atlamıştı. Ayrıca arşive kaldırılan bir evrakın mevzuata göre birimine iade edilmesi mümkün değildi. Arşivden birimine iade edildiğini varsaysak dahi bu kez de arşiv kaydının olmaması mümkün değildi. Arşivde hiçbir bilgiye rastlanılmadığı belirtilmesine rağmen 27 Mayıs 1997 tarihli sözde evrakın aslı gibidir onayının Genel Evrak Arşiv Şube Müdürü Vekili Yüzbaşı Mikail Çerit tarafından yapıldığı da fihristen gözüküyordu. Bir kurmay subay yeteneğine sahip olmayan FETÖ üyesi Muharrem Köse'nin kumpası yüzüne bulaştırdığı açıkça anlaşılmakla birlikte 28 Şubat kumpas davasına delil oluşturmak üzere FETÖ amaçları doğrultusunda gayretle çalıştığı gün gibi ortadaydı. Muharrem Köse'nin örgüt çıkarlarına göre hareket etmesi 28 Şubat davasına özgü bir durum değil. Hrant Dink'in öldürüldüğü olay yerinde görülen ve 300'den fazla telefon trafiği tespit edilen askeri şahıs Emre Cingöz'ün o gün görev yerinde olup olmadığı konusunda emniyet tarafından Genelkurmay Başkanlığı'na gönderilen 20'den fazla evrakı adli müşavir Muharrem Köse'nin cevapsız bıraktığı ortaya çıktı. Köse yanıt vermeyerek örgütün Dink cinayetinin arkasındaki rolünü de gizlemeye çalıştı. Kimleri suçladı? Muharrem Köse'nin adli müşavir olarak örgüte yaptığı hizmetlerin üzerinden zaman geçti. 15 Temmuz yaşandı ve Köse artık sanık sandalyesindeki yerine geçti. Yargılandığı davanın sonlarına doğru 26 Aralık 2019'da savunmasını yaptı. Savcının kendisini FETÖ'nün menfaatleri lehine işlemler yapmakla suçladığını hatırlattı ve yakın tarihe ilgi duyan herkesin aklının bir kenarına not etmesi gereken şu ifadeleri kullandı. Suçlandığım konuların esas muhatabı birebir tanığı Genelkurmay Başkanı, ikinci başkan ve adli müşavirlik personelidir. Ama tanık dinleme taleplerimin biri dahi kabul edilmedi. Cemaat lehine işlem yaptıysam asıl tanığı Necdet Özel, Hulusi Akar ve Yaşar Güler'dir. Balyoz sanıkları Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı dinlenmeden bu dava bitmez derken hakimler biter dedi. Bitti mi? AYM bozdu. Eninde sonunda Özel, Akar ve Güler benimle ilgili bir yargılamada dinlenecek. Onlar dinlenmeden de benimle ilgili karar veremezsiniz. Onları kandırmışsam tek tanığı bu isimlerdir. Bu darbe davası ise o gecenin kamera kayıtlarını getirip incelediniz. Delilleri tartıştınız mı? Hayır. 3 fotoğraf izlediniz. Fotoğrafla yargılama olmaz ki. Muharrem Köse'nin yargılandığı davada tabii ki tanık olarak gösterdiği isimler dinlenmedi. Mahkemeye çıksalardı ne anlatırlardı, hakikatin ne kadarını öğrenebilirdik bilmiyoruz. Ama ülkenin geleceğini koruyabilmek için çok büyük bir adım olurdu. 13. Bölüm. Her şeyi bilen adam İlnur Çevik. 28 Şubat kumpas davasına tanık olarak kendisine biçilen misyonu tam anlamıyla yerine getiren bir isim vardı. İlnur Çevik. Anlattıklarına bakılırsa Türkiye'nin yakın tarihinin hemen hemen bütün önemli olaylarının başrolünde kendisi vardı. Alınan önemli kararlar da masadaydı. Kritik cümleler ise ona kurulmuştu. Çevik'in anlattıklarına geçeceğiz ancak tanımayanlar olabilir diye biraz kendisinden bahsetmekte yarar görüyoruz. İlnur Çevik tanık olarak mahkemede ifade verdiğinde iki kızı davada müşteki olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baş danışmanı olarak görev yapıyordu. Yani tanık olarak verdiği ifadede tarafsız olması mümkün değildi. Kuzey Irak bölgesinde milyon dolarlık yatırımları olan, çevresinde her devrin adamı olarak tanınan, biraz internet araması yaptığınızda geçmişte yalan mal beyanında bulunmak suçundan hakkında mahkumiyet kararı verildiğine, ancak çıkan af ile bu cezadan kurtulduğunu görebileceğiniz bir kimse. Bir dönem Turkish Daily News gazetesinin çalışanı ve eski sahibi olan, gazetelerde haber sitelerine yayınlanan beyanları ile mahkeme ifadeleri birbiriyle çelişen çevik, çelişkileri belgesiyle sabit olan bir tanıklık yaptı. Medyada her devrin adamı olarak tanımlanan tanığın ifade ettiği olayları teyit edecek, kendisinin dışında mahkemeye gelerek beyanda bulunabilecek bir tanığı da yoktu. İlnur Çevik 28 Şubat davasında iddialara cevap verme olanağı bulunmayan ölmüş şahıslar hakkında şahit getirilmesi mümkün olmayan ve akıl dışı iddialarda bulundu. Hiç kimsenin tanık olmadığı, belgelerine ulaşılmasının oldukça zor, hatta mümkün olmayan olaylara ilişkin siyasi konjonktür içinde kendi çıkarları açısından elverişli durumlar oluşturarak ikbali ve statüsü açısından yalan beyanda bulunduğuna, davayı kendi siyasi ve ticari ilişkileri doğrultusunda etkilemeye çalıştığına şahit olduk. Her karara kılıf, postmodern darbe. İlnur Çevik'in tam göbeğinde olduğu tartışmalardan birisi de 28 Şubat için sürekli söylenen postmodern darbe ifadesiydi. 28 Şubat sürecinin darbe olduğunu sanıklar tarafından ikrar edildiği algısı yaratılmak üzere davada sürekli tekrarlanan ve her gerekçeye monte edilen postmodern darbe ifadesi hiçbir sanık tarafından ortaya atılmadı. İlk kez kullanılmadı ve hükümete yönelik Türk Ceza Kanunu'nda tanımlı bir darbe anlamını taşıyacak şekilde ifade edilmedi. İlnur Çevik mahkemede verdiği tanık ifadesinde postmodern darbe ifadesini ilk olarak Çevik birden bir konuşma sırasında duyduğunu ileri sürdü. Ancak bu ifadeyi Çevik bir kullanmamıştı. Postmodern darbe ifadesinin kaynağı. Topluma enjekte edilen postmodern darbe kavramı farklı çevrelerde farklı anlam ve kullanıma sahipti. Bu terimin mevzuatta hukuki karşılığı olmadığı gibi ülkemizde hiçbir siyasi ya da akademik çevre tarafından cebir ve şiddet unsurunu barındırdığı şeklinde tanımlanmadı. Bu ifade Türkiye'de ilk kez askerler tarafından değil bazı gazeteciler tarafından kullanıldı. Postmodern darbe ifadesi ilk kez Radikal Gazetesi yazarı Türker Alkan tarafından 13 Haziran 1997 tarihinde yayınlanan kendi analizinde ifade edildi. Alkan'dan daha sonra Cengiz Çandar 28 Haziran 1997'de yayımladığı yazısında bu ifadeyi kullandı. Bu gerçeklik hem tanık hem sanık beyanlarıyla da duruşmalarda ortaya çıktı. Yani bu ifadenin askerler ve sanıklarla hiçbir ilişkisi yoktu. Bu anılan olayı bir postmodern darbe olarak biz tanımladık. Mahkemede sıklıkla bu konu gündeme geliyordu. Sanık olarak salonda bulunan askerler ve avukatları söz konusu ifadenin kendileri tarafından söylenmediğini anlatıyordu. İlnur Çevik 22 Şubat 2017'de Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği tanık ifadesinde ''Benim o sıradaki görevim Turkish Daily News gazetesi, o zaman İngilizce yayınlanan gazetenin yayın yönetmeniydim. Aynı zamanda Sayın Başbakan Necmettin Erbakan'ın da özel danışmanıydım. Bu anılan olayı bir postmodern darbe olarak biz tanımladık o zaman. Bugüne kadar da o tanım devam etti.'' dedi. İlnur Çevik'in Erbakan'ın danışmanı olduğunu söylemesi ve tanımladık kelimesi de bu ifadenin kendilerince anlam yüklenerek ve planlanarak tasarlandığını, toplum mühendisliği yapıldığını ortaya bütün çıplaklığıyla koyuyordu. Yani bir takım sivil çevreler bu dönemi planlı olarak postmodern darbe ifadesiyle tanımlayıp kendilerince anlam yükleyerek topluma enjekte etmişlerdi. Mahkeme ise bu kurgulanmış tanımı hukuki karşılığı ve belgesi olmadan sanıklara monte ederek gerçek dışı hüküm kurmuştu. İlnur Çevik o gün bir süre daha beyanlarına devam etti. mahkeme başkanı araya girerek tanığı yönlendirmek ve yukarıdaki ifadesini örtmek amacıyla tanık sanki böyle bir beyanda bulunmamış gibi bu kez sanıkları hedef alan yönlendirmeli soru ve cevapla siyaseye devam etti. Mahkeme başkanı Mustafa Yiğitsoy İlnur Çevi'ye bir dizi soru yöneltti. Sanıklardan veya silahlı kuvvetlerin içerisinden bu bir postmodern darbedir diye bir açıklama duydunuz mu? Bu hükümetin devamı süresince iddianamede yine Batı Çalışma Grubu'ndan bahsediyor. Batı Çalışma Grubu'nun kurulduğu ve bu kurulun amacının 54. hükümeti yıkmak için faaliyetlerde bulunduğu ve bunu da zamana yayarak yeni bir darbe değil de zamana yayarak yapmaya çalıştığı iddiası var dosyada. Siz o dönemde özel danışmanı olarak genel bu yazılanlar, yapılan icraî faaliyetler, briefingler vesaireler hükümette böyle bir algı var mıydı? Hükümeti yönetenler başta başbakan olmak üzere size paylaştığı işte silahlı kuvvetlerin hükümeti devirmeye yönelik veya cebir, şiddet, tehditle gitmelerine yönelik bir açıklamaları oldu mu? Duyumunuz oldu mu? İlnur Çevik'in bu sorulara yanıtı net oldu. Kesin kes böyle bir duyumumuz olmadı. Mahkeme Başkanı Mustafa Yiğitsoy'un salonda bulunanlar tarafından hayretle izlenen tanığı yönlendirip önceki beyanını örtüp kendi tezine getirmeye çalışan ipuçları veren hatta doğrudan sanıklarla ilgili tanıklığının dışında sağdan soldan herhangi bir yerden aldığı duyumu dahi söylemesini bekler tarzdaki sorusuna dahi İlnur Çevik kesin kes böyle bir duyumumuz olmadı cevabını verdi. Yani tanık sandalyesindeki Çevik, sanıklardan veya silahlı kuvvetlerin içerisinden bu bir postmodern darbedir diye bir açıklama, silahlı kuvvetlerin hükümeti devirmeye veya cebir şiddet tehditle gitmelerine yönelik açıklamalarına ilişkin bir duyumunun olmadığını kesin kes beyan etti. Kendini yalanlayan tanık. Mahkeme salonunda herkesi şaşırtan başka olaylar da yaşandı o gün. İlnur Çevik tanık ifadesinde kısa süreli bir şaşkınlık yaşadıktan sonra mahkeme başkanı Yiğitsoy'un devam eden yönlendirmeleri, soruları ve ipuçlarını veren zımni ikazı ile toparlanıp Yiğitsoy'un istediği yanıtları vermeye başladı. Önceki beyanlarının aksine 20 yıldır ilk kez duyulan şeyler söyleyen İlnur Çevik, Yiğitsoy'un aranızda o geçen konuşma hani dikkatli olsun, ayağını denk alsın sözü, yani darbe yapacağız anlamında mı, askerler darbe yapacak anlamında mı söylüyor, şeklindeki sorusu üzerine şu yanıtı verdi. Onu ben öyle yargıladım ama yani o bir algıdır. Postmodern darbe sözünü ilk bir davetteydik. Sayın Çevik bir iyi aile dostumuzdur. Bir konuşma sırasında espritüel şekilde bu bir postmodern darbedir dedi. Ben de bunu Cengiz Çandar'a naklettim. İlk de o yazdı bunu. Bu yanıt şok etkisi yarattı. Az önce postmodern darbe ifadesiyle ilgili başka bir şey anlatan İlnur Çevik şimdi başka bir hikaye anlatıyordu. Ve daha da acısı mahkeme heyeti buna müdahale etmiyor, gerekçeli kararda da görüleceği üzere söylediklerini ciddiye alıyordu. Mahkemede bazı kimseler istediğini aldı ancak bu kez de İlnur Çevik yıllardır basında verdiği beyanlarına, gazetecilerle yaptığı mülakatlarına, köşe yazılarındaki ifadelere ters düşecek şekilde mahkeme başkanının ısrarlı yönlendirmesiyle geçmişte anlattığı hikayeleri unutarak geçen 20 yıl boyunca hiç duyulmamış yeni bir hikaye anlatmış oldu. Oysa bugüne kadar basında yer alan konuyla ilgili haberler Çevik'in mahkemede beyan ettiği hikayeden çok farklı ve birbirinden ilginç. İlnur Çevik 28 Şubat 2007 tarihli Sabah gazetesinde yer alan açıklamasında hükümetin istifasından hemen sonra Genelkurmay'da yapılan bir toplantıda Çevik birin bu ifadeyi kullandığını üst düzey bir kurmay subaydan duyduğunu ve hemen Cengiz Çandar'a ilettiğini söyledi. Dikkat ederseniz az önce aktardığımız mahkeme ifadesindeki söylediğinin aksi şeyler yer aldı açıklamasında. Aile ortamındaki bir davet yoktu ve ifadeyi Çevik birin kendisinden duymamıştı. Cengiz Çandar 16 Nisan 2012 tarihli En Son Haber haber sitesinde yayınlanan Neşe Düzel ile röportajında İlnur Çevik'in kendisini aradığını ve Daily News için Çevik Bir ile röportaj yaptığını, Çevik Bir 28 Şubat'ta postmodern darbe diyor dediğini ilettiğini söyledi. Bakınız bu sefer de Çevik Bir ile doğrudan röportaj yapıldı. Cengiz Çanlar'ın 28 Haziran 1997 tarihli Sabah gazetesinde yer alan yazısında postmodern darbe tanımlaması ve dün Genelkurmay'da düzenlenen bir toplantıda bir üst rütbeli yetkilinin yaptığını öğrendik ifadesi yer aldı. Cengiz Çanlar'ın yazısında da bu ifadeyi Çevik Bir dışında bir üst rütbeli yetkilinin söylediği görülüyor. İlnur Çevik'in mahkemedeki tanık ifadesinin en başında sarf ettiği ve ilk kez doğruyu söylediği bu anılan olayı bir postmodern darbe olarak biz tanımladık sözleriyle birlikte konuyla ilgili çok sayıda hikayesi mevcut. Çevik olayı her seferinde başka anlatırken Çevik Bir ise postmodern darbe ifadesinin kendisi tarafından söylendiğine dair haberlerin tümünü yalanladı. Sonuç olarak postmodern darbe ifadesi 13 Haziran 1997 tarihinde gazeteci Türker Alkan'ın kendi yorumu ile ortaya çıktı. Bu ifadelerin Cengiz Çantar ve mahkemede tanık olan Erdoğan'ın baş danışmanı İlnur Çevik işbirliği ile hem isim babalığını üstlenmek, hem gündeme gelmek ve tirajı yükseltmek, hem de kamuoyunu kendi siyasi hedefleri doğrultusuna yönlendirmek üzere kurgulanan TSK'ya monte edilmeye çalışılmış bir yafta olduğu, her iki gazetecinin kendi içinde dahi çelişkili birbirinden ilginç hikayelerinden açıkça anlaşılıyor. Birdenbire herkes tarafından kabul edilen bir terim haline geldi. 28 Şubat davasında sanık olarak da yer alan eski Genelkurmay Genel Sekreteri, emekli Tümgeneral Erol Özkasnak, 2001 yılında katıldığı Ceviz Kabuğu televizyon programındaki konuşması sırasında bu ifadenin Çevik Bir dahil herhangi bir TSK personeli tarafından söylenmediğini o yıllarda anlatmıştı. Erol Özkasnak televizyon programında postmodern darbe konusuna gelince postmodern darbe ismini koyan ben değilim veya bir başkası değil, tamamen basında çıkan hangi yazarın verdiğini de bilmiyorum açıkçası. Birdenbire herkes tarafından kabul edilen bir terim haline geldiği ifadelerini kullandı. TSK'nın en önemli komutanlarından birinin arşivlerde yer alan bu konuşması mahkeme tarafından adeta özenle gizlendi. Mahkemenin gerekçeli kararında İlnur Çevik için 54. Cumhuriyet Hükümeti'nin başbakanı Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın özel danışmanı tanımlaması yapıldı ve İlnur Çevik mahkememizde 22.02.2017 tarihindeki beyanında postmodern darbe sözünü ilk defa Çevik Bir'den konuşma sırasında duyduğunu, espritüel şekilde bu bir postmodern darbedir dedi. Ben de bunu Cengiz Çandar'a naklettim. İlk defa köşesinde de o yazdı bunu şeklinde beyanda bulunmuştur satırları yer aldı. Mahkeme İlnur Çevik'in birbiriyle defalarca çelişen sözlerini cebir ve şiddet unsuru olarak hükmüne esas aldı. 13. ayrımın sonu. Sayfa 125.